Ayrım 8.
Ve Ivan ikinci viskisini açıyor, bir şey sormuyor. Avutarak işe karışmaya kalkmıyor. Ne sinirli ne de tedirgin. İnsan bir fırtınanın son bulmasını nasıl beklerse öyle bekliyor. Hıçkırıkların azaldığını duyuyor. 5 dakika daha ve benim için buzlu suda havlu ıslatabilir. Havluyu gözlerimin üstüne koyuyor. Umarım kıskançlık değildir Fräulein. Hayır, kıskançlık değil. Biraz daha ağlıyorum ama artık yalnızca bu denli rahatladığı için. Tabii değil, bir nedeni yok. Ama tabii ki var bir nedeni. Gerçeklerin şırıngasını yemeden geçirdiğim bir haftaydı benim için. İstemiyorum Ivan'ın bana nedenini sormasını. Ama bunu hiçbir zaman yapmayacak. Arada sırada bırakacak ağlayayım. Ağla ve rahatla diye emredecek. Yaşadığım dünya yarı vahşi bir insanın canlı görüntülerle dolu dünyası. İlk kez çevremin yargılarından ve ön yargılarından kurtulmuş olarak yaşıyorum. Dünya üzerine hiçbir yargıya varmaktan yana değilim. Yalnızca anlık bir yanıttan, ağlamaktan ve yakınmaktan, mutluluk ve sevinçten, açlık ve susuzluktan yanayım. Çünkü ben çok uzun bir zaman yaşamadım. Ateş ülkesi yerlilerinin düşler evreninden de zengin olan düş gücüm sonunda Ivan yüzünden harekete geçiriliyor. Ivan'ın gelişiyle birlikte sınırsız bir şeyler yayıldı ve şimdi benden yansıyor. Bunu gereksinen dünyayı sürekli aydınlatıyorum. Bu tek noktadan. Yalnızca yaşamım değil, yeniden kullanılabilir konuma gelmek için iyi yaşamak istencimin de odaklandığı bu noktadan. Çünkü ben nasıl ona gereksiniyorsam, Ivan'ın da beni gereksinmesini istiyorum. Bütün bir yaşam boyu. Kimi zaman gereksiniyor beni çünkü kapıyı çalıyor, açıyorum, elinde bir gazete var, şöyle bir içeri bakıyor ve konuşuyor. Hemen gitmek zorundayım, araban lazım mı bu akşam? Ivan arabamın anahtarıyla birlikte gitti ve bu kısacık gelişi bile gerçekliği yeniden dalgalandırıyor. Ivan'ın her cümlesi beni, dünyanın denizlerini ve yıldızlı göklerini etkiliyor. Mutfakta üstüne sucuk koyduğum bir ekmek dilimini yiyorum ve Ivan hala daha bana hemen gitmek zorundayım derken tabakları lavaboya koyuyorum. Tozlanmış gramofonu temizliyorum ve bir kadife fırçayı etrafa dağılmış plakların üstünde hafifçe gezdiriyorum. Hemen buraya gelmeni istiyorum diyor Ivan, benim otomobilimle. Hohovarti'ye giderken çünkü acele çocukları görmesi gerek. Bella elini burkmuş, hemen buraya gelmeni istiyorum dedi Ivan. Ve bu tehlikeli cümleye sucuklu ekmek yemekle mektup açmak ve toz almak arasında bir yer bulmalıyım. Çünkü artık günlük olmayan günlük şeyler arasında her an şiddetli bir patlama olabilir. Bakışlarımı önüme dikiyorum, kulak veriyorum ve bir liste yazıyorum. Elektrikçi, elektrik faturası, safir iğne, diş macunu, merkez komitesine ve avukata mektuplar, temizlik. Gramofonu açabilirdim ama hemen buraya gelmeni istiyorum dendiğini duyuyorum. Malina'yı bekleyebilirdim ama yatmayı yeğliyorum, ölesiye yorgunum. Korkunç yorgun, ölesiye bitkin. Hemen buraya. Ivan yine hemen gitmek zorunda, yalnızca anahtarımı getiriyor. Bella elini burkmamış, annesi abartmış. Ivan'ı koridorda tutuyorum ve soruyor. Neyin var? Neden öyle aptal aptal sırıtıyorsun? Yok bir şey. Yalnız aptalcasına iyiyim. Öyle ki aptallaşıyorum. Ama Ivan şöyle diyor. Aptalcasına iyiyim denmez. Yalnızca iyiyim denir. Eskiden iyi olduğun zamanlar nasıldın? Hep böyle aptallaşır mıydın? Başımı iki yana sallıyorum. Ivan şakacıktan elini kaldırıyor bana vurmak için. Korku yine geliyor. Boğulur gibi konuşuyorum. Lütfen yapma, başıma vurma. Titreme nöbeti bir saat sonra geçiyor ve Ivan'a söylemem gerektiğini düşünüyorum. Ama Ivan bu denli delicesine bir şey anlayamazdı. Ve ona cinayete ilişkin hiçbir şey söylemeyeceğim için. Kendi içimde sürgünüm. Sonsuza dek. Yalnızca bu uru kesip çıkarmaya, yakmaya çalışıyorum. Ivan'dan ötürü cinayete ilişkin düşüncelerin birikintisi içinde yatıp kalamam. Ivan benimleyken bu düşüncelerin kökünü kazımayı başarmalıyım. İvan bu hastalığı üstümden alacak, beni kurtarmalı. Ama İvan beni sevmediğine, bana gereksinim de duymadığına göre günün birinde neden sevsin ya da gerek duysun? O yalnızca benim giderek gerilen yüzümü görüyor ve beni güldürebildiğinde seviniyor. Ve yine bana her şeye karşı güvence altında olduğumuzu söyleyecek. Tıpkı otomobillerimiz gibi. Yer sarsıntılarına ve kasırgalara, hırsızlıklara ve kazalara karşı, yangına ve doluya karşı. Ama ben bir cümleyle güvence altındayım, o kadar. Dünya benim için bir güvence tanımıyor. Bugün öğleden sonra toparlanıyorum ve Institut Frances'teki şu konferansa gidiyorum. Doğal olarak geç varıyorum ve arkada, kapıda durmak zorunda kalıyorum. Büyükelçilikte çalışan François uzaktan bana selam veriyor. İşi şu ya da bu biçimde kültürlerimiz arasında alışveriş, uzlaşma ya da döllenme sağlamak. Kendisi de tam olarak bilmiyor bunun nasıl olduğunu, ikimiz de bilmiyoruz. Çünkü gerek duymuyoruz. Ama yapılan devletlerimizin işine yarıyor. François yaklaşmam için işaret ediyor, ayağa kalkmak istiyor, yerini gösteriyor ama şimdi rahatsızlık vermek ve François'nın bulunduğu yere kadar ilerlemek istemiyorum. Çünkü başları şapkalı, geçkince hanımlara, çok sayıda yaşlı erkek, ayrıca benim yanımda, duvarın dibinde duran bazı gençler, tıpkı kilisedelermişçesine dinliyorlar, ağırdan bazı cümleleri yakaladığım oluyor ve şimdi bakışlarımı ben de yere indiriyorum. Sürekli olarak La Prostitution Universelle üzerine bir şeyler duyuyorum. Çok güzel diye düşünüyorum. Evet, ne kadar doğru. Parisli adam, çileci, soğuk yüzüyle ve bir koro çocuğu sesiyle Sodom'un 120 gününden söz ediyor ve ben 10. kez dünya çapındaki fahişelik üzerine bir şeyler duyuyorum. Dua atmosferinin esrikliğinde yüzenlerle dolu oda, evrensel kısırlığıyla çevremde dönmeye başlıyor. Ama artık şu dünya çapındaki fahişeliğin devam edip etmediğini bilmek istiyorum. Ve içinde bulunduğumda Sade Kilisesi'nde genç bir erkeğe baştan çıkaran bakışlarımı yöneltiyorum. O da sanki bir ayindeymişçesine kafirlere özgü bir bakışla yanıt veriyor. Ve daha bir saat boyunca fesat dolu ve gizlice bakışıyoruz. Engizisyon çağının bir kilisesindeyiz. Gülmeye başlamazdan önce dişlerimin arasında mendilim ve bastırdığım gülmem sinirsel kökenli bir öksüreğe dönüşmeden salondan ayrılıyorum. Ardımda bu gidişe öfkelenen dinleyiciler bırakıyorum. Hemen İvan'a telefon etmeliyim. Nasıl mı? Çok ilginçti. Ha evet, şöyle böyle. Evet, peki sen? Olağanüstü bir şey yok, ilginçti. Asıl sen erken yat. Esniyorsun ama uyumalısın. Hayır, yatmayacağım, henüz bilmiyorum. Hayır ama yarın mutlaka. Yarın olması gerçekten zorunlu mu? Evde yalnız oturuyorum ve makineye bir kağıt takıyorum. Tuşlara düşünmeden vuruyorum. Ölüm gelecek. Bayan Yelinek imzalanmak üzere bir mektup bırakmış. Çok sayın Herr Schöntal. Geçen seneki mektubunuz için teşekkür ederim. Üzüntüyle görüyorum ki mektup 19 Eylül tarihli. Bir sürü engel yüzünden daha önce karşılık verebilmem ne yazık ki olanaksızdı ve bu yılda herhangi bir yükümlülük altına girebilmem henüz söz konusu değil. Teşekkürlerimle ve içten selamlarımla. Bir başka kağıt takıyorum ve ilkini kağıt sepetine atıyorum. Çok sayın Herr Schöntal. Bugün bu mektubu size büyük bir korku içerisinde ve çok acele yazıyorum. Benim için bir yabancı olduğunuzdan size yazmak dostlarıma yazmaktan daha kolay geliyor. Ve siz insan olduğunuz için, ki bu sonucu o denli içten olan çabalarınıza bakarak varıyorum. Viyana bir kadın. Herkes diyebilir ki İvan ve ben mutlu değiliz veya kendimize mutlu demek için daha hiçbir nedenimizin olmadığını, uzun zamanda olmayacağını söyleyebilirler. Ama herkes haklı değildir. Herkes kimse değildir. Telefonda İvan'a vergi bildirimini sormayı unuttum. İvan cömertçe gelecek yıl benim için bu vergi bildirimi işini yapacağını söyledi. Benim için önemli olan ne vergi ne de maliyenin bir başka yıl için şimdiden benden istediği, yalnızca İvan önemli benim için. gelecek yıldan söz ettiğinde ve Ivan bugün bana üstüne bir şeyler sürülmüş ekmek yemekten bıktığını, yemek pişirmekten ne kadar anladığımı artık bilmek istediğini telefonda söylemeyi unuttuğunu anlatıyor. Ve ben şimdi tek bir akşamdan gelecek yılın getirebileceklerinden daha çoğunu bekliyorum. Çünkü eğer Ivan yemek yapmamı istiyorsa bunun mutlaka bir anlamı olmalı. O zaman yanımdan bir içki için uğradığında yaptığı gibi öyle çabucak kaçmaz artık. Ve bu gece kitaplığımı karıştırıyorum. Hiç yemek kitabı yok. Hemen birkaç tane almalıyım. Çok saçma. Çünkü neler okumadım şimdiye kadar ama Ivan için değerlendiremedikten sonra neye yarar ki? Salt aklın eleştirisini okudum. 60 watt altında Beatrice sokağında ulusal kitaplığın kasveti içerisinde Locke, Leibniz ve Hume'u okudum. Küçük lambaların ışığında Sokrates öncesi filozoflardan varlık ve hiçliğe değin her devirden tüm kavramlarla kafamı bulandırdım. Kafka, Rimbaud ve Blake'i 25 wattlık ışıkta Paris'te bir otelde, Freud, Adler ve Jung'u 360 watt altında Berlin'in yalnızlık kokan bir sokağında, pikapta Chopin'in etütleri hafiften dönerken okudum. Cenova'da bir kıyıda düşünce ürünleri üstündeki mülkiyet hakkının kaldırılmasını savunan ateşli bir söylev okudum. Kağıt tuzlu su lekeleriyle kaplıydı ve güneşten kavrulup buruşmuştu. Klagenfurt'ta 3 hafta içerisinde La Commedia Humaine'yi bitirdim. Hafif ateşim vardı ve antibiyotiklerden zayıf düşmüştüm. Proust'u Münih'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dam aktarıcıları çatıdaki odanın damını delene kadar okudum. Fransız ahlakçılarıyla Viyanalı mantıkçıları okuduğumda çoraplarım düşüktü, günde 30 Fransız sigarası eşliğinde her şeyi okudum. De Rerum Natura'dan Le Culte de la Raison'a kadar tarih, felsefe, tıp ve ruh bilim alanlarında çalıştım. Steinhoff Akıl Hastanesi'nde şizofrenlerin ve manik depresiflerin hastalık öncesi gelişmeleri üzerinde durdum. Üniversitenin büyük amfisinde yalnızca +6 derecede not tuttum. Sonra gölgede 38 derecede Mundo, Dement, De Motu üzerine notlar çıkardım. Başımı yıkadıktan sonra Marx ve Engels'i küfelik durumdayken W.I. Lenin'i okudum. Kafam karışık bir kaçış içerisinde gazeteler, gazeteler, gazeteler okudum ve daha çocukken okurdum gazeteleri. Ocağın üstünde ateş yanarken ve bütün istasyonlarda, bütün trenlerde, tramvaylarda, otobüslerde, uçaklarda gazeteler, dergiler ve cep kitapları okudum. Ve her şey üzerine yazılmış her şeyi okudum. 4 dilde fortiter, fortiter ve okunacak ne varsa hepsini anladım. Ve tüm okuduklarımdan kendimi bir saat için özgür kılıp Ivan'ın yanına uzanıyor ve diyorum ki o kitabı, henüz olmayan kitabı senin için yazacağım eğer gerçekten istiyorsan. Ama gerçekten istemelisin, benden istemelisin ve ben senden onu okumanı hiçbir zaman istemeyeceğim. Ivan sonu iyi biten bir kitap olmasını umalım diyor. Umalım. Eti eşit parçalar halinde kestim. Soğanı ince ince doğradım. Kırmızı biberi hazırladım. Çünkü bugün pörkelt. Et, soğan, sarımsak, domates ve baharatla hazırlanan bir Macar yemeği. Ondan önce de hardallı sosta hazırlanmış yumurta var. Daha sonra Marilkennödel. Kayısı ve patates ezmesiyle yapılan bir Avusturya tatlısı. Ağır gelmez mi diye düşünüyorum. Belki de yalnızca yemiş vermek daha iyi. Ama Ivan yılbaşı gecesi Viyana'da olursa eğer, o zaman krambambuli. Bir tür alkollü içki. Yapmayı deneyeceğim. Bunun için şekeri yakmak gerekiyor. Annem bile sonunda artık yapmaz olmuştu bu içkiyi. Yemek kitaplarından Ivan'ın hoşlanabileceği şeyleri artık yapamayacaklarımı ya da hala yapabilecek olanları çıkarıyorum. Yalnız ayırmak, karıştırmak, yoğurmak gibi sözler fazlaca edilmiş. Ayrıca üst sıcaklık ve alt sıcaklığın elektrikli ocağımda nasıl sağlanacağını bilmiyorum. Fırının düğmesindeki 200 rakamının eski Avusturya sofrası ve veya küçük Macar mutfağı kitaplarından çıkardığım yemek tariflerine uygulanabilip uygulanamayacağını da bilmiyorum. Ve durum böyleyken restoranlardaki ızgara etlerden, ağır kızartmalardan, Tafelspitz'den, sığır etiyle yapılan bir Avusturya yemeği ve palançikenlerden tam anlamıyla bıkkınlık getirmiş olan Ivan'ı şaşırtmaya çalışıyorum. Ona yemek listelerinde bulunmayan şeyleri pişiriyorum ve domuz yağının, tatlı ve ekşi kremanın kullanıldığı o eski güzel günlerle yoğurdun, zeytinyağı ve limonla yapılmış salatanın yendiği, asla pişirilmemesi öngörülen, vitaminden yana zengin sebzelerin egemen olduğu, karbonhidratların, kalorilerin, ölçülülüğün, baharat kullanmamanın önemli sayıldığı, aklın önderliğindeki yeni zamanları nasıl birleştirebileceğimi düşünüyorum. Ivan daha sabahtan koşuşmaya başladığımın öfkeyle artık neden Frank maydanozu bulunmadığını, nerede tarhun satıldığını, ne zaman fesleğen bulunabileceğini sorduğumun farkında değil. Yemek tariflerinde bunların kullanılması emredilmiş. Sebzecide hep yalnızca maydanoz ve pırasa var. Balıkçı yıllardır tek bir kızıl alabalık bile alamamış. Bu yüzden ben de işi artık şansa bırakıyorum ve ancak bulabildiğim kadarını ete ve sebzeye serpiyorum. Soğan kokusunun ellerimde kalmamasını diliyorum. Ellerimi yıkamak, koku izlerini parfümle silmek, saçımı taramak için ikide bir banyoya koşuyorum. Ivan yalnızca tek bir sonucu görmeli. Sofranın kurulmuş olduğunu ve mumun yandığını. Ve Malina şimdi şarabı zamanında soğutmayı, tabakları da servisten önce ısıtmayı tam zamanında başardığımı görse şaşırırdı. Soğutma ile ekmek kızartma işi arasında rimel sürüyorum. Malina'nın tıraş aynasının önünde göz makyajımı yapıyorum. Cımbızla kaşlarımı düzeltiyorum. Ve kimsenin takdirini görmeyen bu eş zamanlı çalışma aslında daha önce yaptığım işlerin tümünden daha yorucu. Ama bunun karşılığında beni en büyük ödül bekliyor. Çünkü Ivan daha saat 7'yi çalarken geliyor ve gece yarısına değin kalıyor. Ivan'la 5 saat. Bu birkaç günlük güven duygusu için kan dolaşımını düzeltmek, kan basıncını yükseltmek için yeterli olabilir. Önleyici tedavi ya da kür yerine geçebilir. Aşırı zor, aşırı uzak, aşırı yorucu diyebileceğim hiçbir şey yok. Yeter ki Ivan'la bir yaşam parçası kapabileyim. Ivan akşam yemeğinde Macaristan'da çok sık yelken kullandığını söylediğinde hemen yelken kullanmayı öğrenmek istiyorum. Mümkünse hemen yarın sabah. İsterse eski Tuna'da, Kaiserwasser'de olsun. Sırf eğer Ivan günün birinde yeniden yelkenle çıkarsa hemen onunla gidebileyim diye. Çünkü Ivan'ı yalnız kendimle elde tutmayı başarabiliyorum. Yemek erken bittiği için mutfakta ocağın önünde dururken bu yeteneksizliğin bir zamanlarki onca yeteneğin yerini almış bir yeteneksizliğin nedenini arıyorum. İnsan birini ancak bazı şeyleri saklı tutarak küçük geri çekilmelerle, taktiklerle Ivan'ın oyun diye adlandırdığı ile elinde tutabilir. Ivan oyunu sürdürmemi istiyor çünkü benim için artık bir oyunun olamayacağını, yani artık oyunun bittiğini bilmiyor. Beklediğim için özür dilerken Ivan'ın verdiği dersi düşünüyorum. Çünkü Ivan işe onu hiç çekinmeden bekletmekle başlamamı, özür dilemememi istiyor. Bir de diyor ki, benim senin peşinden koşmam gerekir, buna dikkat et. Sen asla benim peşimden koşmamalısın. Hemen özel ders alman gerekiyor. Seni böyle en temel dersi bile vermeden bırakan kim? Ama Ivan merak diye bir şey tanımadığından gerçekte bırakanın kim olduğunu bilmek istemiyor. Hemen topuklarımı birbirine vurmalı ve Ivan'ın dikkatini dağıtmalıyım. Aslında bir kez olsun ne anlama geldiği belirsiz bir gülümsemeyi, bir kapris yapmayı, keyifsizmiş gibi durmayı başarmam gerekirdi ama Ivan'ın karşısında hiçbir şey başaramıyorum. Çok göründüğün gibisin diyor Ivan. İnsan her an seni nasılsan öyle görebiliyor. Oynasana, rol yap bana. Ama Ivan'a ne rol yapabilirim ki? Dün bir daha telefon etmediği için, bana sigara almayı unuttuğu için, ne sigarası içtiğimi hala bilmediği için onu suçlamaya yönelik ilk girişimim bir gülümsemeyle noktalanıyor. Çünkü Ivan zili çaldığında daha kapıya varmamdan önce içimde hiçbir suçlama kalmıyor. Ve Ivan hava durumunu yüzümden hemen okuyor. Aydınlık, açık, sıcak dalgası, bulutsuz, 5 saat süreyle güzel hava. Neden hemen söylemiyorsun?
Neyi?
Yine bana gelmek istediğini. Ama ben sana söyletmiyorum. Gördün mü? Oyunu sürdüresin diye. Ben oyun istemiyorum. Ama oyunsuz olmaz. Oyun isteyen Ivan aracılığıyla bu yüzden ben de bir sürü küfür cümlesi öğrendim. Duyduğum ilk küfür cümlesinden çok ürkmüştüm ama şimdi tiryakisi kesildim ve küfür cümlelerini bekliyorum. Çünkü Ivan'ın küfretmeye başlaması iyiye işarettir. Küçük bir leşsin sen, leş. Başka nesin ki? Hep kafese koyuyorsun beni. Evet sen. Doğru da ondan, biraz gül bari. Öyle buz gibi bakma. Le homme sont des chances. Bu kadar Fransızca bilirsin herhalde. Le femme aimait le cochon. Seninle nasıl istersem öyle konuşurum. Küçük bir serserisin sen. Canının istediğini yapıyorsun ya bana. Hayır, hep daha çok öğrenmenden vazgeçiremiyorum seni. Çok aptalsın, hiçbir şey anlamıyorsun. Sen bu gidişle büyük bir serseri olacaksın. Ne güzel olurdu, hem de tüm zamanların en büyük serserisi. Evet, tabii ki bunu istiyorum, başka? Daha çok değişmelisin. Bu yetenekle, evet yeteneğine kuşku yok. Bir cadısın sen, kullan artık cadılığını. Seni çok bozmuşlar. Evet öylesin, her söylenenden ürkme. Yasayı anlamadın mı? Küfür cümleleriyle Ivan yalnız başına uğraşıyor çünkü benden yanıt yok. Yalnızca şaşkınlığımı belli eden sesler ya da çoğu kez bir ama Ivan ve bu da başlangıçtaki ciddiyetle söylenmiyor artık. Ivan benim için geçerli olan yasa konusunda ne biliyor ki? Ama Ivan'ın sözcük dağarcığında yasanın bulunmasına yine de şaşırıyorum. Malina ve ben aramızdaki bunca farka karşın adlarımız karşısında aynı ürküntüyü paylaşıyoruz. Yalnız Ivan adını tümüyle benimsiyor ve adını çok doğal karşıladığından, adı sayesinde ayırt edildiğine inandığından bu adı söylemek, düşünmek, kendi kendime yinelemek benim için de bir zevk kaynağı. Ivan'ın adı benim için bir zevk aracı. Şu yoksul yaşamımda vazgeçilmez bir lüks oldu. Ve bu adın kentte her yerde geçmesi, fısıldanması, alçak sesle düşünülmesi için çaba harcıyorum. Yalnız olduğumda, Viyana'da yalnız başıma dolaşırken bile pek çok yerde kendi kendime söyleyebiliyorum. Burada Ivan'la dolaştım, şurada Ivan'ı bekledim, Lint'te Ivan'la yemek yemiştim, Kolmark'ta Ivan'la espresso içmiştim, Ivan Kartnering'de çalışıyor, gömleklerini şuradan, biletlerini şu seyahat acentasından alır. Yine Paris'e ya da Münih'e gitmek zorunda olmasa bari. Ivan'la henüz bulunmadığım yerlerde bile kendi kendime diyorum ki buraya bir kez Ivan'la gelmeliyim, şunu Ivan'a göstermeliyim. Bir akşam Ivan'la Cobenz'den ya da Herenges'teki Hochhaus'dan aşağısını kenti seyretmek isterdim. Adı söylendiğinde Ivan hemen kıpırdanıyor, ayağa fırlıyor ama Malina duraklıyor, dolayısıyla çağrılan ben isem ben de duraklıyorum. Bu nedenle Ivan beni her zaman adımla çağırmamakla, bana o sırada kafasından geçen ve küfür demek olan adlar takmakla veya mein Fräulein demekle iyi ediyor. Yine kendi kendimize ihanet ettik. Mein Fräulein, utanç verici bir şey. Ama huyumuzdan kısa zamanda vazgeçeceğiz. Glissons, glissons.